Ayrım 5, sayfa 63. Şimdi Ermeni sorununun çözümüne ilişkin olarak 1878-1914 arasında çeşitli devletler ve siyasal güçler tarafından ileri sürülen ve yayılan potansiyel seçenekleri ele almanın zamanı geldi. Ermeni sorununun en yaygın modeli resmi olarak San Stefano ve Berlin Kongresi anlaşmalarında ifade edilen, çeşitli değişikliklerle çeşitli zamanlarda tekrarlanan reformlar sorunuydu. Ermeni olarak değerlendirilen Erzurum, Karbert, Sivas, Bitlis, Van ve Diyarbakır, Tigrana, Kert olmak üzere 6 vilayette veya Trabzon vilayetinin eklenmesiyle 7 vilayette reformlar yapılması planlanmıştı. Ayrıca reform şartlarından bazılarının özellikle kişi ve mal emniyetini sağlama, Ermenileri Kürt ve Çerkeslerin saldırılarından koruma şartlarının bu vilayetlerin dışında imparatorluk üzerindeki tüm Ermeniler arasında da geçerli olacağı kabul edilmişti. Hiç kuşkusuz bu model bazı avantajlar getiriyordu. Birincisi, padişah sadece bu modeli ileri sürerek bile Osmanlı İmparatorluğundaki Ermenilerin durumunun gerçekten çetin olduğunu ve çözülmesi gereken Ermeni sorununun mevcut bulunduğunu onaylamış oluyordu. İkincisi, bu model Batı Ermeniler, Avrupalı güçler, Britanya, Avusturya Macaristan, Almanya, Rusya, Fransa ve Osmanlı İmparatorluğu olmak üzere Ermeni sorununda rol oynayan 3 taraf tarafından da resmen kabul ediliyordu. Üçüncüsü, model esas olarak Batı Ermenistan'ın başlıca bölgelerini kapsıyordu. Reform modelinin uygulanma mekanizmaları açısından bazı temel kusurları da vardı. Asla gerçekçi ve güçlü manivela hareketlerine sahip değildi. Asla uluslararası belgelerce onaylanan kararları bağlayıcı, kaçınılmaz ve kesin kılacak mekanizmalar yaratamıyordu. Avrupa devletleri yalnızca kararların geçmesinden ve bir şeylerin dile getirilmesinden hoşnuttular ve kararların somutlaştırılmasını kolaylaştıracak fiili ve etkili adımları atmanın gerekli olduğunu düşünmüyorlardı. Türkiye'ye gelince yöneticiler hep iki yüzlü politika yürütmüşlerdi. Bir yandan uluslararası belgelerde imza altına alınan Ermeni bölgelerinde reform ihtiyacını açıkça kabul ediyorken, öte yandan Ermeni kıyımlarını hararetle yaşama geçiriyorlardı. Sonuç olarak reform modeli yerine Ermenilere yönelik kitle kıyımları modeli yürürlüğe girdi. Ermeni sorununun çözümüne yönelik bir başka seçenek, özellikle Jön Türk İnkılabı'ndan sonra popüler olduğu üzere Osmanlı İmparatorluğu'nun ademi merkeziyet modeliydi. Bu, imparatorluğun hemen bütün ulusları arasında, hatta Türk ulusal siyasal figürleri arasında bile taraftar bulmuştu. Onlardan biri Sultan Abdülhamit'in yeğeni ve ülkede çok sevilen Prens Sabahattin idi. Kendisi Osmanlı İmparatorluğu'nun geri kalmışlığından kaygılıydı ve onun ilerleyen ve kalkınmış bir devlete dönüştürülmesini istiyordu. Düşüncesine göre bunu başarmak için özellikle Türk olmayan topluluklarına yönelik politikada radikal değişiklik gerekiyordu. Sabahattin, Türk olmayan tüm halklara geniş haklar verilmesi fikrini destekliyordu. Hatta azınlıklara eşit haklardan yararlanan bir konfederasyon temelinde muhtariyet verilebileceğini düşünecek kadar ileri gidiyordu. Kesin olan şey, bu son derece cesur bir bakış açısıydı ve Sabahattin çağının ilerisindeydi. Ademi merkeziyetçilik ilkesi, bunu siyasal, ekonomik, ulusal ve kültürel problemlerinin çözümünün anahtarı olarak gören Arap ülkeleri arasında ateşli destekleyiciler bulmuştu. Arapların konumu çok önemliydi çünkü Osmanlı İmparatorluğundaki halklar arasında çoğunluktalar. 1912 yılında Kahire'de Araplar Osmanlı İmparatorluğunda idari ademi merkeziyetçiliği savunan ve Suriye, Lübnan, Filistin, Irak ve benzeri yerlerde şubeleri olan La Markazia Ademi Merkeziyet Partisi'ni kurdular. Partinin lideri ünlü bir Arap düşünürü, toplum bilimcisi ve siyasetçisi Rafik El-Azm idi. La Markazia'nın esas talebi, Osmanlı İmparatorluğu'nun Arap ve diğer Türk olmayan vilayetlerinin yerel idarelerine ve yasama meclislerine sahip otonom vilayetlere dönüşmesiydi. Böyle bir statü Ermeni vilayetleri için de geçerliydi. Çünkü mevcut şartlar altında Ermeni sorununu çözmenin en iyi yolu buydu. Osmanlı İmparatorluğu'nun ademi merkeziyeti fikrini Sabahattin ve La Markazia tarafından önerilen modelleri benimseyen Ermeniler de destekliyordu. Ermeniler ve Araplar arasında bir başkasının görüşlerini anlamayı temel alan yakın ilişkiler gelişmişti. Bunun en açık göstergesi 18-23 Haziran 1913'te Paris'te La Markazia'nın girişimiyle toplanan 1. Arap Kongresi'ydi. Kongre'ye Mısır, Suriye, Lübnan, Irak ve Filistin'in yurtsever örgütleri ve ulusal siyasal organlarının temsilcileriyle birlikte Batı Ermenistan delegesi de katılmıştı. Kongre, Osmanlı İmparatorluğu'nun ademi merkeziyeti konusunda Arapların konumunu bir kez daha teyit etmişti. Birinci Arap Kongresi'ndeki tartışmalarda özellikle Ermeni sorunu ve çözüm yolları ele alınmıştı. Kabul edilen kararın 8. paragrafı, Kongre, Osmanlı Ermenilerinin ademi merkeziyetçilik prensiplerini esas alan taleplerini tasvip eder, destekler ve delegeleri vasıtasıyla onlara selamlar diyerek Ermeni sorununa ithaf edilmiştir. Bakınız Nikolay Hovhannisyan, First Arabic Congress 1913, The Armenian Question, Encyclopedia. Merkezileşmiş devlet yapısının savunucuları olan Kırım ve Türk olmayan halkları zorla Türkleştirme politikasını izleyen Osmanlı yöneticileri, imparatorluğun varlığı açısından tümden yıkıcı olduğunu düşünerek ademi merkeziyetçiliğe kesinlikle karşılardı. Yalnızca ademi merkeziyetçiliği reddetmekle kalmayıp fikrin destekleyicilerine de baskı yapıyorlardı. Prens Sabahattin bile kendini güvende hissetmiyordu. Yakında suikasta uğramaktan korkarak ana vatanını terk edip İsviçre'ye yerleşti. Son olarak Ermeni sorununun çözümüyle ilgili olarak tekrar tekrar ele alınan ve tartışılan bir başka çözüm daha vardı. Dağlık Lübnan modeli olarak biliniyordu. Modelin esası aşağıdaki gibiydi. 19. yüzyıl ortalarında Dağlık Lübnan'da İstanbul ve başta Britanya ve Fransa olmak üzere Avrupa devletlerinin suç ortaklığıyla kışkırtılan uzun kanlı mücadelelerin ardından 1861 yılında orijinal bir yönetim biçimi yaşama geçirilmişti. Padişah sözü edilen Avrupa devletlerinin baskısıyla o bölgenin idari muhtariyetine bir mutasarrıflık statüsü veren Dağlık Lübnan Teşkilatı Esasiyesini onaylamıştı. Hristiyan olması zorunlu olan mutasarrıf tayin etmişti. Aday Avrupa devletleri tarafından onaylanmalıydı. Bu devletler ayrıca Dağlık Lübnan'ın garantörleri olarak hareket ediyorlardı. Nikolay Hovhannisyan, The Arabic Historiography on the New History of Armenia, New History of Armenia in the Works of Contemporary Foreign Authors, Erivan 1933, sayfa 187-188. Ermenistanlı Karapet Artin Davudyan, Dağlık Lübnan'ın ilk mutasarrıfı olarak tayin edilmişti. 1877-1878 Rus-Türk Savaşı'ndan sonra Bulgaristan'a benzer, biraz değiştirilmiş bir ilke uygulanmıştı. Daha önce belirtildiği gibi 1878 Berlin Antlaşması Bulgaristan'ı ikiye bölmüştü. Birinde Avrupa devletlerinin rızası dahilinde padişahın onaylaması gereken bir prens seçme hakkına sahip otonom Bulgaristan politikası yaratılmıştı. Bulgaristan'a bir anayasaya sahip olma hakkı anlamına gelen teşkilatı esasiye verilmişti. Bulgaristan'ın diğer bölümü Doğu Rumeli, padişahın egemenliği altında da olsa idari muhtariyet elde etmişti. Hristiyan olması gereken mutasarrıf padişah tarafından tayin edilmiş olup, adayın Avrupalı güçlerce onaylanması gerekiyordu. Diplomatic Dictionary, cilt 1, sayfa 178. Görüldüğü gibi Osmanlı İmparatorluğu'nun herhangi bir bölgesinde muhtariyetin eş zamanlı garantörleri olan Avrupalı güçlerin rızasıyla padişah tarafından tayin edilen Hristiyan mutasarrıfıyla idari bir otonom birim yaratılması biçimindeki bu idare modelinin bir emsali vardı. Bu uluslararası hukukta çok önemli bir faktördü. Bu model ilki olarak padişah tarafından kabul görüyordu ve Osmanlı İmparatorluğu'nun Arap ve Balkan topraklarında yürürlükteydi. Batı Ermeniler aynı ilke temelinde idari muhtariyet verilmesine karşı koymuyorlardı. Lübnan emsalinden ilham alan diye yazıyor. Bu konunun uzmanı Mossa Prince, Ermeniler Dağlık Lübnan'ın beynelmilel hukukundan daha mutedil bir idari muhtariyet iktisap etmeyi istiyorlardı. Mossa Prince, Anjanasit Impuni, Lermanesait, sayfa 128. Ermeni sorununa yönelik bu çözüm isteği çeşitli siyasal ve dinsel şahsiyetlerce destekleniyordu. Aralarında çeşitli Ermeni çevrelerinde iyi tanınan İstanbul Ermeni Patriği Nerses Varjapetyan da yer alıyordu. Ermeni delegasyonu tarafından 1878 Berlin Kongresi'nde sunulan muhtıra, Dağlık Lübnan modelinin başlıca hükümlerini içeriyordu. Ancak bu daha önce belirtildiği gibi kongredeki tartışmalar boyunca hiç önemsenmemişti. 1912-14'te Bir kez daha bu seçeneğe el atan taraflar 1912-1913 Balkan Savaşlarından ve Türk yenilgisinden sonra egemen olan yeni durumla ilgileniyorlardı. Durumdan yararlanan tüm Ermenilerin Katolikosu Gevorg V, Ermeni reformları konusunu bir kez daha gündeme getirmesi talebiyle Rus hükümetine başvurdu. Ermenilerin ruhani liderinin talebini görüşen Çarlık hükümeti, Dağlık Lübnan'ın muhtariyet hükümlerini temel alan teklif tasarısı geliştirdi. Tasarı Avrupa devletlerine sunuldu ve aynı yıl 3-24 Temmuz'da büyük güçlerin İstanbul Büyükelçileri toplantısında tartışıldı. İstanbul Ermeni Patrikliği tarafından sunulan tasarının ana hükümlerini değerlendiren Rus teklifinin içeriği neydi? Erzurum, Bitlis, Karbelt, Sivas, Van ve Diyarbakır olmak üzere 6 Ermeni vilayetinin birleştirilmesi ve başında vali olan tek Ermeni vilayeti yaratılması öneriliyordu. Osmanlı vatandaşı Hristiyan veya Avrupalı olması gereken vali, Avrupalı güçlerin rızasıyla 5 yıllık bir süre için padişah tarafından tayin ediliyordu. Yürütme erki tümüyle valinin elindeydi. Ona bağlı olarak bir idare meclisi kuruluyor, üçü Hristiyan ve üçü de Müslüman olmak üzere Hristiyan ve Müslümanların eşit sayıda temsil edileceği vilayet meclisine 6 danışman seçiliyordu. Tasarı başta Hamidiye alaylarının ortadan kaldırılması, Ermeni arazilerinin iadesi veya tazmini, Balkanlardan göçmüş Müslümanların Ermeni vilayetine yerleşmelerinin yasaklanması ve benzeri olmak üzere bazı başka önemli teklifler içeriyordu. Bu teklif tasarısı şimdiye dek ileri sürülen en iyi çözümdü. Avrupalı güçler Rus teklifine farklı açılardan bakıyorlardı. Britanya ve Fransa ilkesel anlamda teklifleri kabul ediyorlardı. Üçler İttifakı, Almanya, Avusturya, Macaristan ve Türkiye ise buna karşıydılar. Özellikle vilayetlerin birleştirilmesine ve birleşik bir Ermeni vilayeti oluşturulmasına, bu güçlerin rızasıyla vali tayinine, vilayet ve yerel kurullarda ve resmi görevliler arasında Hristiyan ve Müslümanların eşitliğine kesinlikle karşıydılar. Almanya ve müttefikleri görüşmelerde tasarının Ermeni vilayeti yaratılmasıyla ilgili hiçbir şey söylemeyen Türk versiyonunun esas alınmasını öneriyorlardı. Bunun yerine 6 vilayetin statüsünün düzeltilmesini öneriyorlardı. Türkiye ayrıca görevlilerin tayininin ve tasarının uygulanmasının Avrupa tarafından denetlenmesine de karşıydı. İki teklif tasarısı üzerinde yaklaşık bir yıl süren diplomatik savaş başladı. Britanya ve Fransa, Rusya'ya baskı yapılması ve taviz vermeye zorlanması konularında Almanya ve müttefiklerine muhalif oldukları kadar faal değillerdi. Ancak Rusya, 26 Ocak 1914 günü Türkiye'yi Ermeni reformları konusundaki antlaşmayı imzalamaya zorlayabildi. İdari konulara, yani Ermeni Birleşik Vilayeti oluşturulmasının yanı sıra vilayetlerin eski statülerinin korunmasına ilişkin teklifleri reddeden anlaşma yeni bir biçim getiriyordu. Batı Ermenistan iki bölgeye bölünüyordu. Birinci bölge Erzurum, Sivas ve Trabzon vilayetlerini içerirken ikinci bölge Bitlis, Van, Karbert ve Diyarbakır vilayetlerini içine alıyordu. Her bölge yabancı olması gereken, yani Türk vatandaşı olmayan umum müfettiş veya vali tayin ediliyordu. Avrupalı güçlerin tavsiyesi üzerine Osmanlı hükümeti tarafından tayin ediliyordu. Umum müfettişe bölge valisi olarak memur görevlendirmek ve azletmek, toprak uyuşmazlıklarını çözmek gibi yürütme erkini kullanmak üzere belli yetkiler veriliyordu. Yerel meclislerin üyeleri sayısal eşitlik ilkesi temelinde Hristiyanlar ve Müslümanlardan seçiliyordu. Memurlar aynı ilke doğrultusunda tayin ediliyorlardı. Taraflar yerini bir ihtiyat süvari alayı alacak Hamidiye alayının ortadan kaldırılması konusunda anlaşmaya varıyorlardı. Bakınız, R. Davidson, The Armenian Crisis, 1912-1914, The American Historical Review, 1948, Cilt 3, No. 3, Collected Diplomatic Documents, Reforms in Armenia on November 26, 1912 Mayıs 10, 1914, P. 1915, sayfa 158-180. Anlaşma Rus tasarısı ile karşılaştırıldığında bazı konularda geri adım atıyorsa bile Ermenilerce hala kabul görüyordu. Anlaşma onlara bir statü ve bir yönetim sistemi kazandırıyordu ve tüm kusurlarına rağmen imparatorluk ve Ermeni bölgelerinde egemen zorbalık ve anarşiden çok daha iyiydi. Türk hükümeti Avrupalı güçlerin rızasıyla birinci bölgeye umum müfettişi olarak Norveç vatandaşı Hof'u tayin etti. İkinci bölgeye tayin edilen umum müfettiş Hollandalı Westenenke oldu. Ancak ikisi de görevinin başına geçemedi. Kısa süre içinde Birinci Dünya Savaşı patlak verdi ve Türkiye ve Rusya, Britanya ve Fransa kendilerini düşman cephelerde buldular. Böylece Türkiye, Ermeni reformlarını temel alan Rus-Türk Anlaşması'nı Ocak 1914 iptal etme fırsatını buldu. Sonuç olarak Batı Ermenilerinin sorununu Osmanlı İmparatorluğu'nun sınırları içinde çözmeye çalıştıklarını, ayrılık ve bağımsız bir devlet kuruluşu konularını kesinlikle dile getirmediklerini söyleyebiliriz. Onlar açısından ne kadar biçimsiz olursa olsun hem reformlar hem ademi merkeziyetçilik hem de Dağlık Lübnan Teşkilatı esasiye seçeneği uygundu. Ne yazık ki çeşitli nedenlerle bu seçeneklerin hiçbiri gerçekleştirilememiştir. Gerçekleştirilen tek şey oldu, o da kitlesel kıyımlardı. Ve böylelikle Ermeni sorunu 3. ve en trajik aşaması olan soykırım aşamasına girdi.